Ayrım 2.
Sonra iki eliyle tuttuğu kılıcını aşağı doğrultup avının üstüne süzülen bir kartal gibi atladı. Su aygırının kalın boynunun üstüne düşmüş, hayvanla birlikte sanki yeraltı dünyasına gidecekmiş gibi bacağını iki yana sallandırmıştı. Tanus'un tüm ağırlığı ve atlayışının şiddeti kılıcının ardındaydı. Kılıç yarısına kadar hayvanın boynuna saplanırken Tanus tüm gücüyle bastırıp kanırttı. Su aygırı çılgına dönmüştü. Yeni çırpınışı karşısında bundan öncekiler çok zayıf kalmıştı. Dev cüssesini sudan çıkarıp başını iki yana sallamaya başladı. Teknenin üzerine yağan sular bu korkunç sahneyi dehşet dolu bakışlarımdan saklayacaktı neredeyse. Bu arada acımasızca iki yana savrulan çifte bakmaya devam ediyordum. Losteris'in tuttuğu oklardan biri kırılmış, kuş suya savrulmak üzereydi. Savrulmuş olsaydı hayvanın onu bir anda parçalayacağından kuşkum yoktu. Tanus arkasına uzandı, sağ eliyle kılıcı daha derine saplamaya çalışırken sol eliyle kızı tutup hayvanın üzerine çekti. Onlara erişemeyen hayvan çıldırmış gibi dişlerini kendi gövdesine geçirmeye başlamış, çevresindeki sular kızıl kana bulanmıştı. Losteris de Tanus da tepeden tırnağa kıpkırmızı kesilmişlerdi. Yüzleri sadece göz aklarının göründüğü korkunç maskelerdi artık. Hayvanın çırpınmalarıyla tekneden epey uzaklaşmışlardı. Aklını başına toplayan ilk ben oldum. Kürekçilere izleyin onları, uzaklaşmalarına izin vermeyin diye haykırdım. Hepsi yerlerine koştular ve Horus'un soluğu kovalamaya başladı. Tanus'un kılıcı o anda hayvanın boynundaki bel kemiğinin birleşme yerini bulmuş, içeri dalmış olmalıydı. Dev cüsse birden katılaşıp dondu. Hayvan dört ayağı kas katı havaya dikilmiş olarak sırt üstü yuvarlandı. Losteris ve Tanus'la birlikte lagunun suları arasında kayboldu. Boğazıma kadar yükselen umutsuzluğu yutup bir emir daha verdim. Dikkat, üzerlerinden geçmeyin. Yüzücüler buruna geçsinler. Sesimdeki otorite beni bile şaşırtmıştı. Yaptığımın akıllıca olup olmadığını düşünmeden ben de öne doğru koşan savaşçılar arasına katılmıştım. Kürekçiler herhangi bir subayın boğulmasını seyrederken herhalde alkış tutarlardı. Ama Tanus için böyle bir şey düşünülemezdi. Ben eteğimi çıkarmış çıplaktım artık. Başka koşullar altında olsa 100 kırbaç yesem bile bunu yapmazdım. Devlet celladının bana yaptıklarını o güne kadar bir tek kişi görmüştü. O da hadım bıçağının kullanılmasını emreden kişiydi. Ama şimdi parçalanmış erkekliğimi düşünecek durumda değildim. Ben iyi bir yüzücüyüm ve şimdi düşününce hanımımı kurtarmak için o kanlı sulara gözümü kırpmadan atlayacağım düşüncesini bile ürpertiyle hatırlıyorum. Ancak tam atlamak üzereydim ki altımdaki sular birden açıldı ve iki baş göründü. Biri esmer, biri sarışındı. İkisinden de hiç beklemediğim bir ses yükseliyordu. Gülüyorlardı. Birbirlerini boğmalarından korktuğum kadar yakındılar ve tekneye doğru yüzerken kahkahalarla gülüyorlardı. Bu bayağılığı görünce ve yapmak üzere olduğum saçmalık aklıma gelince korkularım bir anda öfkeye dönüştü. Kayıp çocuğunu bulduğunda aklına gelen ilk şey onu dövmek olan bir anne gibi sesimin az önceki tüm otoriteliğini kaybederek tiz ve kavgacı bir ton aldığını duydum. Güvertedeki eller onları sudan çıkarırlarken o ünlü hitap yeteneğimle hanımımı azarlamaya başlamıştım bile. Seni kafasız küçük çılgın, seni düşüncesiz disiplinsiz yaramaz. Bana söz vermiştin, Tanrıçanın bakireliği üzerine yemin etmiştin. Losteris bana koşup boynuma sarıldı. Hala gülerek, Tayita gördün mü onu dedi. Tanrısın beni kurtarmaya koşmasını gördün mü? Hiç böylesine soylu bir hareket duymuş muydun? Senin hikayelerinin kahramanları gibi. Benim de aynı kahramanca davranışı yapmakta olduğum gerçeği görülmemişti. Oysa bu daha da sinirlenmeme yol açmıştı. Aynı anda Losteris'in eteğinin de sularda kaybolduğunu ve bana yaslanan ıslak vücudunun çırılçıplak olduğunu fark ettim. Subay ve erlere Mısır'ın en güzel, en sıkı kalçalarını serbestçe göstermekteydi. Hemen yanı başımda duran bir kalkanı kapıp ikimizi de gözden saklarken köle kızlara hanımlarına bir etek bulmalarını emrettim. Onların kıkır kıkır gülmeleri beni daha da çıldırtmıştı. İkimiz de üzerimizi örtecek bir şey bulunca hışımla Tanus'a döndüm. Sana gelince dikkatsiz herif, seni de Lord Intef'e rapor edeceğim. Kırbaçla dilini yüzdürecek senin. öyle bir şey yapmayacaksın diyen Tanus yüzüme bakıp güldü. Islak kolunu omuzlarıma atıp beni öylesine bir güçle kucakladı ki ayaklarım yerden kesildi. Çünkü o zaman seni de kırbaçlatacaktır. Her neyse, düşüncen için teşekkür ederim dostum. Tanus kolunu omuzumdan indirmeden çevresine bakıp kaşlarını çattı. Horus'un soluğu öteki teknelerden ayrı düşmüş ancak av da sona ermişti. Bizimki dışında tüm tekneler rahiplerin bize tanıdıkları haktan paylarına düşeni almışlardı. Tanus başını salladı. Elimizdeki fırsatları iyi değerlendiremedik değil mi? Diye söylenerek subaylarından birine filoya dönüşü bildiren bayrağı çekmesini emretti. Sonra zorla gülümseyerek şimdi birer testi bira içeriz doğrusu çok susadık dedi. Köle kızlarının Losteris'in çevresinde telaşla koşuştukları yana doğru yürüdü. Sonra çok kızdığım için güvertede yapılacak bu pikniğe katılmama kararı vermiştim. Bütün ciddiyetimi takınıp arka tarafta kaldım. Bırak biraz surat assın diye Losteris'in sözde saklamaya çalıştığı bir sesle Tanus'a fısıldadığını duydum. Zavallıcık çok korktu ama karnı acıkınca düzelir yine. Yemeği çok sever. Benim hanımım adaletsizliğin ilahesidir. Ben hiç surat asmam. Asla obur değilim. Ve henüz 30 yaşında olduğum o sırada 14 yaşında biri için kendisinden büyük herkesin moruk olduğunu kabul ederim. Yemek konusunda da gayet titizdim. Losteris elindeki incirli yaban kazı rostosunun en sevdiğim yemeklerden biri olduğunu çok iyi bilirdi. Onlar biraz daha bekledim. Ama sonunda Tanus bana kendi eliyle bir testi bira getirip yanlarına gelmem için kandırmaya çalışınca daha fazla direnmeyip beni ön tarafa sürüklemesine izin verdim. Losteris yanağımı öpüp de herkesin duyacağı kadar yüksek sesle kızlarım bana bir asker gibi teknenin idaresini ele aldığını ve kurtarmak için suya atlamak üzere olduğunu söylediler. Ah Taita sen olmasaydın ne yapardım deyince artık numarayı falan bıraktım ona gülümseyip bana uzattığı kaz eti parçasını aldım. Yemek nefisti, birada en iyi kalite. Ama yine de hem vücudumu düşündüğümden hem de Losteris'in az önce oburluğum hakkında söylediklerinden hala alınmış olduğum için çok az yedim. Tanus'un lagun boyunca yayılmış olan birliği toplanmaya başlamıştı. Bizimkiler gibi hasar gören başka tekneler de olduğunu gördüm. Avın heyecanını sırasında ikisi çarpışmış, dördüne de avları saldırmıştı. Ancak hemen toparlanıp yerlerini aldılar. Direklerinde yakaladıkları avın boyunu gösteren flamalarıyla önümüzden geçtiler. Tanus tekneleri sıkılı yumruğunu kaldırarak selamladı. Bizim direğimizden de mavi timsah flaması sanki büyük tehlikelere karşı ünlü bir zafer kazanmış gibi indirilerek geçen tekneleri selamlamaktaydı. Çocukça bir gösteri belki ama ben askeri geçit törenlerinden hoşlanacak kadar çocuğum henüz. Tören sona erer ermez tekneleri yine savaş yerlerine aldılar. Çıkan rüzgara karşı kürek ve dümenlerini kullanarak beklemeye başladılar. Her tekne en az bir hayvan öldürmüş olduğu halde leşler lagunun derinliklerine batmıştı. Tanus'un Horus'un soluğunun en başarılı tekne olmadığı için kendi kendini yediğini biliyordum. O hayvanla uzun süren savaşımız yüzünden ancak bir tane avlayabilmiştik. Tanus her şeyde en üstün olmaya alışkındı. Zaten her zamanki keyfinden pek de eser olmadığından gidip burundaki onarıma göz kulak oldu. Su aygırının saldırısı su kesimi altındaki tahtaları parçalamıştı. Tekne sürekli su alıyor ve suyu meşin kovalarla boşaltılması gerekiyordu. Bu nedenle adamlar savaşçı ve kürekçi olarak görevlerini sürekli aksatırlardı. Bunu çözümlemenin bir yolu olmalıydı. Hayvan leşlerinin su üstüne çıkmalarını beklerken köle kızlardan birini yazı araçlarımın bulunduğu sepeti almaya gönderdim. Biraz düşündükten sonra adamların tümü yerine sadece ikisinin teknedeki suyu mekanik olarak boşaltabilecekleri bir sistem geliştirdim. Bu su kaldırıcı ilkesiyle çalışacak bir sistemdi. O eskizi tamamladıktan sonra hasarı veren çarpışmayı düşündüm. Tarihi olarak nehir tekneleri arasındaki savaşlar tıpkı kara savaşları gibi yürütülürdü. Tekneler yan yana gelirler, birbirlerine atış yaparlardı. Sonra çengel atılır, savaşçılar öteki gemiye çıkarlar ve kılıçlar kullanırdı. Gemi kaptanları kötü denizcilik sayıldığından çarpışmaktan hep kaçınırlardı. Ama ya diye düşündüm ve hemen prova güçlendirilmiş bir tekne çizmeye koyuldum. Fikir aklımda geliştikçe su kesiminin hemen altına gergedan boynuzunu andıran bir parça ekledim. Bu sert bir ağaçtan yapılıp bronzla kaplanabilirdi. Öne ve aşağı doğru verilecek bir açıyla düşman teknesinin gövdesinin parçalanması işten bile değildi. Kendimi işe o kadar vermiştim ki Tanrus'un arkamdan yaklaştığını duymadım bile. Papirüsleri elimden kapıp dikkatle incelemeye başladı. Ne düşündüğümü anında anlamıştı. Babası servetini kaybettiğinde ona katip yamağı olarak tapınaklardan birine girme fırsatı sağlayacak zengin bir hami bulmak için çok çalışmıştım. Orada eğitimine devam edebilecekti. Benim kendisine yol göstermem durumunda Mısır'ın büyük dehalarından biri olacağından hiç kuşkum yoktu. Hatta belki de o zamanla Sakarhah'taki o ilk piramitleri çizen 1000 yıl öncesinin İmhotep'i düzeyine bile erişebilirdi. Ancak babasını yok eden aynı düşman Tanrus'un yolunu da engellemeye kalkıştığı için başarılı olamamıştım. Ülkede kimse böylesine kötü bir etkiye direnemezdi. O yüzden Tanrus'un askerliğe girmesine yardım etmiştim. Oyun alanında ayakları üstünde ilk kez durup da öteki çocuklara tahta bir kılıç salladığından bu yana kendi seçtiği meslek de buydu zaten. Set'in kıçındaki çıbanlar adına söylüyorum. Sen ve fırçan benim için 10 bölük askere değersin, dedi. Tanrus'un büyük tanrı Set'in adını böyle ağzına alması beni hep ürkütür. Her ikimiz de Horus'un adamları olduğumuz halde Mısırlı tanrılardan herhangi birine bile küfür etmeye hiç aklımız ermez. Ben içindeki tanrı ne kadar önemsiz ya da alçak gönüllü olsa da bir tapınağın önünden geçerken bir iki dua mırıldanmadan ya da küçük bir kurban sunmadan asla geçmem. Buna göre basit bir sağduyu ve iyi bir sigortadır. Kişinin tanrılar arasında aramasını gerektirmeyecek kadar çok düşmanı vardır. İnsanlar arasında ben müthiş ününden pek korktuğum Set'e karşı özellikle saygılıyımdır. Tanrus'un bunu bildiğini ve beni kızdırmak için öyle konuştuğunu tahmin ediyorum. Ancak bana yağdırdığı övgülerin sıcaklığı karşısında huzursuzluğum uçup gitti. Bunu nasıl yapıyorsun diye sordu. İçimizde asker olan benim ve bugün yaptığın her şeyi gördüm. Neden aynı fikirler bana da gelmedi? Bir anda çizimlerimin tartışmasına girdik. Bu arada Losteris de yanımıza gelmişti. Nedimeleri kızı kurutmuşlar, saçlarını yeniden örüp makyajını tazelemişlerdi. Hele yanımızda durup da elini omuzuma koyunca güzelliği aklımızı alıp götürmüştü. Aslında insanlar içinde asla bir erkeğe öyle dokunamazdı. Bu geleneklere ve ahlak kurallarına aykırıydı. Ama ben erkek değildim tabii ve bana yaslandığı halde gözleri bir an bile Tanrus'un yüzünden ayrılmamıştı. Losteris ilk yürümeye başladığından beri Tanrus'a hayrandı. 10 yaşındaki Tanrus'un ardından iki yana sallanarak yürür, onun her hareketini ve söylediğini kopya etmeye çalışırdı. Tanrus tükürünce o da tükürürdü. Tanrus küfredince o da dili döndüğü kadar aynı şeyi söylerdi. Tanrus sonunda bana, Taita şuna söyle de beni rahat bıraksın, daha bebek o derdi. Oysa artık hiç yakınmadığına dikkat ediyordum. Sonunda önden gelen sesler yüzünden konuşmayı yarıda keserek hep birlikte koşup laguna baktık. İlk su aygırı leşi yüzeye çıkıyordu. Teknelerden biri onu almaya gitti. Bir denizci leşe çıkıp bacaklarından birine bir ip bağladı. Sonunda hemen kıyıya doğru kürek çekmeye başladılar. Artık çevremiz birer ikişer dev leşlerle dolmaya başlamıştı. Tanrus ikisini de bizim teknemize bağlayıp kürekçilerine hareket emri verdi. Kıyıya yaklaşırken güneşin eğik ışınlarına karşı elimizi gözüme siper edip bakınca yukarı Mısır'ın tüm kadın, erkek ve çocuğunun kıyıda beklediğini gördüm. Müthiş bir kalabalık vardı. Gelen filoyu karşılamak için palmiye yaprakları sallıyor, danslar ediyorlardı. Bekleyenlerin beyaz elbiselerinin kıpırtılı hareketi sakin lagunun kıyısında patlayan fırtına dalgaları gibiydi. Tekneler kıyıya yanaşınca sadece daracık bir bezle örtünmüş olan adamlar yüzen leşlere ipler bağlamak için koltuk altlarına kadar suya giriyorlardı. Heyecanlarından o yeşil sulardan her zaman var olan timsah tehlikesini unutmuş görünüyorlardı. Her mevsim bu vahşi hayvanlar yüzlerce insanımızı yerler. Hatta bazıları kıyıda oynayan bir çocuğu ya da çamaşır yıkayan bir kadını bile alıp giderler. Ancak halk şimdi ete duyduğu açlıkla hiçbir şeyi düşünemeyecek durumdaydı. İplere asılıp hayvanları kıyıya çektiler. Sonra elleri bıçaklı kadınlar ve erkekler karınca sürüsü gibi üşüştüler leşlere. Havada kemik parçaları uçuşmaya başladı. Bir aslanın avına atılmış sırtlanlar gibi birbirleriyle boğuşuyorlardı. En iyi parçaları koparmak için. O gece tapınakta uzun yaralı kuyrukları olacaktı. Ben de sabaha kadar çalışacaktım. Çünkü bazı yerlerde Osiris rahiplerinden bile yetenekli bir tıp doktoru olduğuma inanılır. Alçak gönüllülük bir yana bu ünün nedensiz olmadığını söylemeliyim. Ve Horus bilir, ücretim o kutsal adamlarınkinden çok azdır. Lord Intef kazandığımın 1/3'ünü kendime ayırmama izin verir. Böylece köle olmama karşın epey varlıklı sayılırım. Horus'un soluğunun arka kulesinden altındaki bu insan zaafı manzarasını seyrediyordum. Geleneklere göre halkın av etlerini köylerine taşımamak koşuluyla orada yemelerine izin vardır. Büyük nehrin sulağı bu verimli topraklarda yaşayan halkımız iyi beslenir. Ancak yoksullar sadece tahıl yerler ve yedikleri 2 et yemeği arasında bazen uzun aylar geçer. Buna bir de günlük yaşamın kısıtlanmalarının bir yana atıldığı bayramları eklemek gerekir. Bugün yemekte, içkide ve şehvette bir aşırılık olacaktı. Ertesi gün mideler ağrıyacak, başlar çatlayacak ve aile içi suçlamalar yapılacaktı. Ancak bugün bayramın ilk günüydü ve kimsenin iştahını sınırlaması diye bir şey olamazdı. Beline kadar çıplak, tepeden tırnağa kan ve yağ bulanmış bir annenin su aygırının karnından çıkıp çevredeki çocuklarına kocaman bir parça ciğer attığını görünce gülmekten kendimi alamadım. Kadın eğilip tekrar hayvanın içine girerken çocuklar da kıyıda sıralanmış yüzlerce ateşten birine koştular. Orada büyük bir ağabeyleri ciğeri alıp kömürlerin üstüne attı. Ben de çılgın kalabalıktan uzaktım. Lord Intef'in adamlarının hayvanların en iyi parçalarını ve ilikli kemiklerini alacaklarını, sonra da sarayda aşçıların bunları en büyük ustalıkla tam ağzıma göre pişireceklerini biliyordum. Vezirin evindeki yerim, her ikisi de özgür doğmuş olan vekil harcı ve özel muhafızlarının komutanından da üstündü. Kuşkusuz açıkça dile getirilmemesine karşın hepsi de benim ayrıcalıklı ve üstün durumumu sessizce kabul ederlerdi. Buna karşı çıkmaya cesaret eden pek olmazdı. Kahyaların yukarı Mısır'ın 22 eyaletinin valisi ve baş veziri olan efendimin payını almak için uğraşmalarını seyre koyuldum. Uzun deneyimlerden doğan ustalıklarıyla ellerindeki sopaları önlerine çıkan her çıplak sırt ya da kıça indirmekteydiler. Hayvanın dişleri vezire ait olduğu için kahyalar hepsini toplamışlardı. Bunlar şelalelerin ötesindeki kuş ülkesinden getirilen fil dişleri kadar değerliydiler. Bizim Mısır'ımızda en son fil 1000 yıl önce 4. hanedan firavunları zamanında öldürülmüştü. Tapınağındaki hiyerogliflerden okumuştuk bunu. Efendim getirdiğimiz avdan Tanrıçanın bu nehir inekleri sürüsünün çobanları olan Hapi rahiplerinin paylarını da verecekti. Ancak bu payın ne olacağına efendim karar verirdi ve sarayın hesaplarını tutan ben hazinenin aslan payının nereye gideceğini iyi bilirdim. Efendim Intef bir tanrıçaya karşı bile olsa gereksiz eli açıklıktan yana değildir. Su aygırlarının derileri orduya aitti ve bunlardan muhafız alaylarının subaylarına savaş kalkanları yapılacaktı. Her biri neredeyse bir bedevi çadırı kadar büyük olan derilerin yüzülmesine askeri levazımcılar göz kulak olmaktaydılar. Kıyıda yenilemeyecek etler tuzlanacak ya da tütsülenip kurutulacaktı. Bu resmen orduyu mahkemelerde çalışanları, tapınakları ve devlet memurlarını beslemekte kullanılırdı. Ancak uygulamada etin çoğu el altından satılır ve paralar efendimin kasalarına girerdi. Daha önce de dediğim gibi benim efendim yukarı krallığın firavundan sonra en zenginiydi ve serveti her yıl biraz daha artıyordu. Arkamda bir gürültü duyunca hemen geri döndüm. Tanus'un bölüğü savaş durumuna geçmişti. Tekneler kıyıya paralel ama 50 adım beride derin suların başladığı çizgide birbirlerine burundan ve kıştan yaklaşmışlardı. Her teknenin zıpkıncıları silahlarını kaldırmış, gözleri lagunun sularına dönük olarak küpeştelerde beklemekteydiler. Sudaki kan ve pislik kokusu timsahları çekmişti. Timsahlar sadece lagundan değil Nil nehrinden koşa koşa gelmişlerdi. Bu şölen yerine zıpkıncılar hayvanları bekliyorlardı. Zıpkınların ucunda küçük ama çok dikenli bir bronz başlık vardı. Başlığın altında sert bir ip geçirilmişti. Zıpkıncılar doğrusu işlerinin ustası insanlardı. O canavarlardan biri koca kuyruğunu sallayarak kara bir gölge gibi gelirken zıpkıncılar kıpırdamadan beklerler, hayvanın teknenin altından geçmesine izin verirler. Sonra timsah öteki taraftan çıkıp da zıpkıncının gölgesi geminin gövdesi tarafından perdelenince eğilip hayvana zıpkını savururlardı. Ancak zıpkını fazla sert değil, adeta yumuşak bir hareketle kondururlardı hayvanın sırtını. Bronz başlık bir cerrah neşteri kadar keskin olduğu için hayvanın boynuna saplanırdı. Zıpkıncılar o kadar ustaydılar ki çoğu hayvanı ilk darbede öldürürdü. Timsahların leşleri kıyıya çekilince ben de seyretmeye gittim. Tanus'un alayının deri yüzücüleri işe koyulmuşlardı bile. Alaya Mavi Timsah Muhafızları adını ve Mavi Timsah bayrağını veren şimdiki kralımızın büyük babasıydı. Muhafızların savaş zırhları bu canavarların sert derilerinden yapılır. Bu deriler iyi işlenirse bir oku durduracak ya da düşmanın kılıcını köreltecek kadar sertleşirler. Madenden çok daha hafiftirler ve çöl güneşi altında insanı serin tutarlar. Deve kuşu tüyleriyle süslü timsah derisi, miğferi ve parlatılarak bronz yıldızlarla bezenmiş göğüslüğüyle Tanus düşmanın kalbine korku salar. Onu gören her genç kızın içini titretir. Her hayvanın enini boyunu ölçüp notlar alırken bu çirkin canavarlara karşı öldürülen nehir ineklerine duyduğum acımayı duymuyordum. Bence belki de zehirli yılan dışında timsah doğanın en iğrenç yaratığıydı. Hele deri yüzücülerinden biri bu korkunç hayvanların en irisinin karnını deşip de içinden bir genç kızın kalıntılarını çıkardığında iğrenmem daha da arttı.